Ayrım 11.
Artık yaklaşmakta olan o korkunç sonun korkusunu içinden söküp atmıştı. Paul'ün derinliklerinden gelen bir şey bir yerde onun bütün umutsuzluğunu, yalnızlığını ortaya koyuyordu. Bu umutsuzluk da Jenny'yi etkiliyor, heyecanlandırıyor ve Paul'le birlikte sonsuzluğa doğru sürüklüyordu. Bu nedenle Paul'ün her isteğini karşılamaya, her dediğini yerine getirmeye hazırdı. Bu istekler Paul'ü kendi çöküşüne, kendi yıkılışına, kendi sonuna hızla yaklaştırsa bile Jenny bunları yapacaktı. Jenny, Paul'ün isteklerini yerine getirirken Paul kendinden geçmişti. Acıların en korkuncunu ve zevklerin en büyüğünü bir arada duyuyordu. Bunu ona duyuran, tattıran Jenny'di. Demek ki Jenny ilk sınavı başarıyla vermişti. Ancak bu sınav burada bitmemeliydi. Jenny'nin ispatlaması gereken bazı şeyler daha vardı. Paul soluk soluğa, "Bundan böyle senden ne istersem, sana ne söylersem yapacak mısın?" diye sordu. "Evet," dedi Jenny, "evet. Bir erkek domuz bulacağım, bu domuzla sevişecek, kusmuğunu yalayacaksın. Domuzun her isteğini yerine getireceksin," diye kükredi Paul. "Beni duyuyor musun? Bütün bunları benim için yapacak mısın?" Jenny gözlerini kapadı. Paul'ün soluk alışına kendini kaptırmıştı. "Evet," dedi, küçücük bir sesle. Ağlıyordu. Paul belli belirsiz sesi duymamıştı. "Ne diyorsun?" diye bağırdı. "Evet, evet," diye haykırdı Jenny. Başını Paul'ün sırtına gömmüştü. Artık bütün kaçma olanaklarını yitirmişti. Kurtuluş umudu yoktu. Bundan böyle ancak sonuna dek gidilebilirdi. Çevrelerindeki dört duvar onları tutuklamış, kendi duygularını, kendi alçaklıklarını yoğunlaştırmıştı. Artık Jenny de Paul'le birlikte bu sonsuzluğu, bu yalnızlığı, bu tutsaklığı paylaşıyordu. Bundan böyle onun her istediğini yapmaya hazırdı ve yapacaktı da. "O domuz ölecek," diye devam etti Paul. "O domuzun ölmesini istiyorum. Sen onu severken ölecek ve sen onu sevmeye devam edeceksin. Kollarındaki birleşi seveceksin." İkisinin de gözleri kapalıydı. Paul başını yukarı kaldırmış, sonsuzluğa bakıyordu. Ermiş bir hali vardı. Birbirlerine bu denli yakın olmamışlardı bugüne dek. "Söyle, bütün bunları yapacak mısın?" diye haykırdı Paul. "Evet," diye inledi Jenny. Kolunu Paul'un boynuna dolamış, başını omuzlarının arasına bastırıyordu. "Evet, yapacağım, evet. Daha kötüsünü de, daha beterini de, evet, her istediğini yapacağım. Evet, en kötüsünü de, en korkuncunu da, evet, ne istersen, hepsine evet." Olanlar olmuştu. Jenny tüm benliğini Paul'e vermiş, aşkını ispatlamıştı. Bütün kavramlar, bütün kurallar yıkılmış, kendilerini aşmışlardı. Artık bundan öte gidilecek hiçbir yer, yapılacak hiçbir şey kalmamıştı. 19. Bölüm. Gecenin geç saatleriydi. Otelin koridorlarını ve odalarını saran sessizliği bozan tek şey, tek tük ayak sesleriydi. Paul merdivenlere sırtını dönüp dar ve uzun koridora girdi. Herhangi bir istekten veya herhangi bir amaçtan uzak, köşeleri dönüp durması, gölgeler arasında dolanması, koridorlara girip çıkması sonunda kendini bir labirentin bekçisine benzetiyordu. Yalnız ve isteksiz bir bekçiden farksızdı. Paul karanlık bir köşede durdu ve çevresine kulak kabarttı. Kendi soluk alışından başka hiçbir şey duyulmuyordu. Yavaşça arkasındaki duvara döndü ve duvar kağıdının köşesini tutup kaldırdı. Duvarda küçücük bir delik vardı. Paul gözünü deliğe yerleştirdi ve odasında uyumakta olan sokak kadınını seyretti. Üzerindeki bin bir tane örtünün arasından kadının bembeyaz bacağı görünüyordu. Gözlerinin rimeli hafifçe akmıştı. Paul delikten çekildi. Koridorun ucuna doğru ilerledi. Buradaki dolap kapısını araladı. Bu aralıktan hem Cezayirli çiftin hem de Amerikalı asker kaçağının odalarını gözetleyebiliyordu. Ancak gördüğü bütün bedenler derin bir uykuya dalmıştı. Uykunun boşluğunda ve bilinçsizliğinde sürükleniyorlardı. Göz kapakları birer mezar taşını andırıyordu. Paul koridorun oyuklarında veya duvar kağıdının motifleri arasında gizlenmiş olan diğer deliklerden baktı. Bu otel ona bir örümcek ağını hatırlatıyordu. Örümcek ağının gerisindekiler gibi burada da her şey görülüyordu. Burada gizli veya bakir olan hiçbir şey yoktu. Paul uyuklamakta olan bütün müşterilere bir göz attı. Ancak gördükleri insan değildi. Paul yalnızca açık kalmış ağızlar, bilinçsiz ifadeler, çürümekte olan et yığınları görüyordu. Yalnız derin derin solumalar ve zaman zaman da uykuda çıkarılan anlamsız sesler duyuyordu. Sanki bir morgda cesetleri seyrediyordu. Paul cebinden bir anahtar çıkardı ve Rosa'nın odasının kapısını açtı. İlk anda içerideki çiçeklerin kokusu onu sarhoş etti. Yatağın başucundaki küçük lamba açık bırakılmıştı. Rosa'nın bedeni çiçeklerle donanmış yatağa yatırılmıştı. Dantelden yapılmış gelinliğe benzer bir giysi vardı üzerinde. Yüzünü bir tül duvak örtüyordu. Sarı saçları başının arkasında dikkatle dolanmış, dudaklarına ve yanaklarına kıpkırmızı ruj sürülmüştü. Gözlerindeki takma kirpikler ona ölümde bile uyuyormuş havasını veriyordu. İnce uzun parmakları midesinin üzerinde kenetlenmişti. Yüzünün ve ellerinin derisi çevresine karamsar bir ışık, bir aydınlık saçıyordu. Gerçek olan, kişiliğine uyan tek şey yüz ifadesiydi. Dudaklarında belli belirsiz, alaycı bir gülümseme vardı. Paul yatağın başucundaki iskemleye çöktü. Cebinden sigarasını çıkardı ve içinden son sigarayı aldı. Paketi avuçlarının içinde buruşturduktan sonra bir köşeye attı ve sıkıntıyla sigarasını yaktı. ''Şimdi geleneksel gezintimi yaptım, oteli dolaştım.'' dedi. Rosa'ya bakmıyordu, kapı kilitliydi. Ölü karısıyla konuşmak ona tuhaf bir zevk veriyordu. Bu bir yerde kendi beynine bir çeki düzen vermekti. ''Çoktandır bu gece gezilerime ara vermiştim. Ama bu gece tekrarlamak geldi içimden. Evet, her şey yolunda, her şey yerli yerinde. Bilirsin ya, buranın duvarları delikli gravyer peynirinden farksızdır. Hiçbir şey gizlenemez, örtülemez.'' Paul üzüntüsünü ve öfkesini engellemeye çalışarak çevresine, bu insana acı veren odanın duvarlarına, tavanına baktı. Sonunda kendini tutamadı ve bakışlarını Rosa'nın yüzüne çevirdi. ''Bu makyajda çok komik bir görüntün var.'' dedi. ''Ne yapmışlar sana böyle?'' ''Amma da iş becermiş anneciğin. Seni bir orospu karikatürüne benzetmiş. Banyoda boğulan yalancı Ofelya.'' Paul başını iki yana salladı. Kendi kendine gülmeye çalıştı. Ancak boğazından çıkan ses gülmekten çok inlemeye benziyordu. Rosa o kadar sessiz, o kadar hareketsizdi ki. ''Kendini şöyle bir görebilseydin keşke, bu haline sen de gülerdin.'' Rosa'nın olumlu bir tek yanı varsa o da mizah yeteneği, mizaha olan yatkınlığıydı. Evet, bu belki kara bir mizah, zaman zaman da acımasız bir mizahtı ama yine de gülmesini bilirdi Rosa, hem de iyi bilirdi. Onu bu şekilde giydirmek, süsleyip püslemek anlamsız ve gerçek dışıydı. Bu kadını sokakta görecek olsa Paul onu tanıyamaz, karısı olduğuna inanamazdı. ''Şu anda sen annenin yarattığı bir sanat eserisin.'' dedi Paul. Sesi acı doluydu. Elinin tersiyle yüzünün önündeki sigara dumanını dağıttı. ''Allah kahretsin, bütün bu çiçeklerin kokusundan insan nefes bile alamıyor.'' Rosa'nın saçlarının arasına bile çiçekler yerleştirilmişti. Paul sigarasını yere atıp topuğuyla halının üzerinde ezdi. Bazı şeyleri söylemek gereğini duyuyordu. Aksi halde sapıtabilirdi. ''Biliyor musun, dolabın üzerinde duran bavulda senin gizli saklı şeylerini buldum. Kalemler, anahtarlıklar, yabancı paralar, bir sürü şey, hatta bir rahip giysisi bile vardı içinde. Müşterilerin unuttukları bu eski püskü şeyleri toplamayı sevdiğini bilmezdim.'' ''Bilmediğim ne kadar çok şey vardı,'' diye düşündü Paul. Bundan böyle de bilme olanağı yoktu. Artık sonuna dek bilmeyecekti. Ne kadar büyük bir haksızlık, ne büyük umutsuzluktu bu. Adam binlerce boktan yıl yaşamaya devam etse bile karısının gerçek benliğini asla öğrenemeyecek, diye mırıldandı öfkeyle. ''Yani demek istiyorum ki, bütün dünyayı tanısam, anlasam bile sendeki gerçeği asla bilemeyeceğim. Yani sen kim oluyorsun? Tanrı aşkına kimsin sen, nesin?'' Bir an için Rosa'dan bir cevap gelmesini beklermişçesine sustu. Otelin üzerine çökmüş olan sessizliği dinleyerek bir süre bekledi. Dünyanın her köşesinde artık gece yarısıydı. Bütün bu boşlukta tek uyanık kimsenin kendisi olduğunu düşündü Paul. Gülmeye çalışarak, ''O günü hatırlıyor musun?'' dedi. ''Hani buraya ilk geldiğin günü? Sana kolay kolay sahip olamayacağımı daha ilk andan anlamıştım.'' Paul bir süre duraladı. 5 yıl önce Rosa ile ilk karşılaşmalarını hatırlamaya çalışıyordu. Rosa kendinden ne kadar emin, ne kadar sert ve uzak duruyordu. Ama yine de Paul ona sahip olacağını anlamıştı. Bunu biliyordu. Paul ikisinin de birbirlerini anladıklarını sanmıştı. Bu nedenle de kıvanç duyuyordu. ''Evet, ne demiştim sana? Tamam tamam, gitmem gerek, hesabı verir misiniz lütfen?'' demiştim. ''Hatırlıyor musun o günleri?'' Şimdi Paul gülüyordu, içten gülüyordu. Evet, Rosa bu numarayı yutmuştu. Polin gerçekten gideceğini sanmış, onu elinden kaçıracağından korkmuştu. Oysa Polin gitmeye hiç niyeti yoktu. O zamanlar otel çok daha temizdi. Polin burayı seçmesinin nedeni de bu temizlik olmuştu. Her şey nedenle değişik bir yönde gelişmiş ve sonuçlanmıştı. Paul birden içindekileri dökmek, her şeyi itiraf etmek gereğini duydu. Dün akşam bütün ışıkları söndürdüm. Başta annen olmak üzere herkes niye uğradığını şaşırdı. Bütün müşteriler, özür dilerim konuklar, sahi sen onlara konuk derdin değil mi? Ben de bu konuklardan biriydim değil mi? Paul yeniden öfkelendi. Tabii ya, ben burada konuk değildim de neydim sanki? Bu tımarhanede tam 5 yıl kocadan çok bir konuktum. Elbet ki bazı imtiyazlarım vardı. Ben özel bir konuktum. Ve bu gerçeği anlamam için bana miras olarak Marsel'i bıraktın. Hanımın kocasının kopyası. Odası bile bizim odamızın kopyasıymış. Paul'ün tüm benliğini korkunç bir kıskançlık kaplamıştı. Marsel ile Rosa'nın arasındaki ilişkiden değil, bu ilişkinin ayrıntılarını bilmemekten öfkeleniyordu. Oysa bir koca olarak bazı şeyleri bilmeye hakkı vardı. Koca adını taşıyordu ama gerçekten Rosa'nın kocası mıydı diye düşündü Paul. Rosa kendini öldürmeden önce bazı şeyleri ona, kocasına söylemeliydi. Sırf bir terbiye, nezaket gereği olarak neden öldüreceğini söylemesi gerekirdi. Ancak Paul, Rosa'nın intiharının nedenini öğrenmekten korktuğunu da biliyordu. ''Biliyor musun Rosa, ben dünyanın en korkak, en aptal insanıyım.'' dedi. Yatakta Marcel'le neler yaptığınızı ona sormaya çekindim. Yoksa onunla da benimle yaptıklarının aynısını mı yapıyordun? Belki de başka şeyler. Ama Marcel'e bunların hiçbirini soramadım. Korktum. Alacağım cevaptan korktum ve sormadım. Sence evliliğimiz 5 para etmez bir şeydi galiba. Ve bu evliliğe, bu beraberliğe son vermek için bir usturayla su dolu bir banyo yetti sana. Ne kadar da kolay hallettin şu işi. Paul yerinden doğrulup ayaklarının üzerinde durmaya çalıştı. Üzerine sonsuz bir acı ve giderek yükselen, tedirginliğin ötesine varan bir öfke çökmüştü. Hayır, Rosa'nın onu böyle yapayalnız bırakıp gitmeye, üstelik hiçbir açıklama yapmadan çekip gitmeye hakkı yoktu. Rosa'nın gidişi bir eşek şakasından, kötü oynanmış bir oyundan da beterdi. Ve bu oyun, Paul'ün benliği, Paul'ün tüm yaşamı pahasına oynanmıştı. ''Seni pis, alçak, adi, fahişe!'' diye haykırdı Paul. Bu kelimeleri söylemiyor, tüm nefretiyle birlikte kusuyordu. ''Dilerim ki cehennemde cayır cayır yanasın. Dünyaya gelmiş gelecek en pis, en adi domuzdan da betersin. Neden öyle olduğunu biliyor musun? Çünkü yalan söyledin. Yalancının tekisin sen. Bana yalan söyledin. Oysa ben sana güvenmiştim. Sana inanmıştım. Ben sana güveniyordum ve sen yalan söyledin. Bile bile yalan söyledin.'' Paul bütün kinini, nefretini ve şiddetini kusmuştu artık. Ellerini cebine daldırdı. Ne olduğunu kavrayamadığı bir şey değdi parmaklarına. Bu bir resimdi. Yavaşça resmi cebinden çıkardı ve ışığa tutup baktı. Jenny tüm cömertliğiyle göğüslerini objektife döndürmüş, karşısında duruyordu. Paul bir süre onu tanıyamamışçasına resme baktı. Bunu cebine ne zaman koymuş olabileceğini düşünmeye çalıştı. Ancak bir türlü hatırlayamadı. Kadın milletinin hepsi aynı diye geçirdi içinden. Elindeki resmi küçük parçalara yırtıp yatağın üzerindeki çiçeklerin arasına serpiştirdi. Paul düşlerinden sıyrılmaya çalıştı. Yaşaması gerekiyordu. Paul yaşamaya devam edecekti. Rosa'nın anlamadığı şeylerden biri de buydu. Belki anlamıştı da önemsememişti. Oysa Paul yaşamaya kararlıydı. ''Hadi söylesene, yalan söylemediğini söylesene.'' dedi yumuşak bir sesle Paul. Yüzünü Rosa'nınkine yaklaştırdı. Bunca çiçeğin arasında Rosa'nın kendine özgü kokusunu belli belirsiz duyabiliyordu. ''Niye cevap vermiyorsun? Yoksa bana verilecek cevabın yok mu? Oysa sen gönül almak için ne güzel sözler bulur söylerdin. Şimdi söyleyecek hiçbir şeyin yok mu? Hadi cevap ver. Bir şeyler söyle. Hadi her zamanki gibi gülsene. O alaycı bakışlarınla bile olsa bana bakıp gülsene.'' Paul bir süre Rosa'nın gülümsemesini beklercesine ona baktı. Oysa önündeki dudaklar bir taş parçasından farksızdı. ''Hadi lütfen,'' diye üstledi Paul. ''Bana güzel, tatlı bir şeyler söyle. Bir iki kelimecik yeter. Hiç olmazsa gülümseyiver, lütfen. Yanlış anladığımı söyle.'' Paul'ün göz pınarlarında toplanan yaşlar yanaklarından aşağıya süzüldü. Elinin tersiyle yüzündeki yaşları sildikten sonra Paul önündeki bedene biraz daha sokuldu. Hayır, kolay kolay vazgeçecek değildi. Hadi konuşsana, bir şeyler söylesene. Konuşsana, pis alçak fahişe. Ne susuyorsun yalancı orospu? Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. O koca güçlü adamın bedeni her hıçkırıkta sarsılıyordu. Paul kollarını kenetleyip olduğu yerde ileri geri sallanmaya başladı. Ana kucağındaki bir çocuktan farksızdı şimdi. Sonra elini uzatıp Rosa'nın yüzüne dokundu. Bu yüz buz gibi ve acımasızdı. Saçlarının arasındaki çiçekleri çıkarıp yere ayaklarının dibine atmaya başladı. ''Özür dilerim ama seni böyle görmeye dayanamıyorum.'' dedi. Saçlarındaki bu yapraklar, yüzündeki boyalar, oysa sen hiç böyle boktan süsler, boya falan kullanmazdın. Paul Rosa'yı incitmemeye çalışarak yumuşacık ellerle önce takma kirpikleri çıkardı. Ancak karşısındaki görüntü şimdi daha da çirkin, daha da kaba bir şekil almıştı. Bu görüntüyle gerçek Rosa arasında hiçbir ilişki yoktu. Paul yerinden kalktı, cebinden mendilini çıkartıp musluğun altına tuttu. Sonra yine Rosa'nın yanına gelerek yanaklarındaki pudrayı, dudaklarındaki ruju silmeye başladı. ''Bu boyaları silip çıkarmalıyım.'' dedi. Hala burnunu çekiyordu. ''Beni bağışla ama bunu yapmam gerek.'' Paul birkaç adım geri çekilip yeniden Rosa'ya baktı. Şimdi ona karşı içinde sonsuz bir sevgi duyuyordu. Ona açılmak, tüm umutsuzluğunu ona dökmek istiyordu. ''Bu işi neden yaptığını bilmiyorum, kendini neden öldürdüğünü bilmiyorum.'' diye yeniden söze başladı. ''İnsan kendini nasıl öldürür, bir bilsem, belki ben de aynı şeyi yaparım. Ama nasılını bilmiyorum, onun için yapamıyorum.'' Paul bir an için sustu ve kendini öldürme olanaklarını düşündü. Belki de o intihar edebilecek bir tip değildi. Ama Rosa da öyle bir insan değildi ki. Paul kendi kendine intihar etmenin bir yolunu bulmalıyım dedi. Yatağın önüne diz çöküp başını ve kolunu Rosa'nın bedenine dayadı. Yeniden konuşabilmek, içini ona dökmek için güç topluyordu. Kendi duygusallığının derinliklerinde kaybolmak üzereydi. Rosa'yı hayattayken bile ölümdeki kadar sevmemişti. Paul herhangi bir şeyin değerini veya gerçek benliğini ancak onu yitirdikten sonra anlayabiliyordu. Bugüne dek tüm yaşantısı boyunca hep böyle olmuştu. Ancak bu gerçeğin bilincine varmak artık bugün Paul'ün acısını veya üzüntüsünü hafifletmiyordu. Şu anda belki de ilk kez olarak bunca sonsuz bir umutsuzluk duyuyordu. Öyle ki o kendine özgü alay etme yeteneğine ya da o anlamsız öfkesine bile sığınamaz olmuştu. Paul birden düşüncelerinden sıyrıldı. Biri sokak kapısına vuruyordu. Kapıdaki gümbürtü otelin içinde yankımaya başladı. Sanki kıyamet günü yaklaştı gibi geldi Paul'e ve bir an için büyük bir korkuya kapıldı. Sonra zil çalındı. İnce tiz bir ses duyuldu. Paul, ''Ne? Kim o? Geliyorum, geliyorum.'' diye kendi kendine mırıldanarak ayağa kalkmaya çalıştı. Bir kez daha dönüp Rosa'ya baktı. Artık ona karşı içinde yalnız sevgi vardı. Karısının anısıyla bir uzlaşmaya vardığına inanıyordu. ''Gitmem gerek sevgilim.'' dedi çok yumuşak bir sesle. ''Beni çağırıyorlar bebeğim, gitmem gerek.'' O donuk yüze son bir kez bakıp gülümsedi. Sonra odadan çıkarak arkasından kapıyı kilitledi. Sokaktan boğuk bir kadın sesi geliyordu. ''Hey, kimse yok mu?'' Paul çok derin bir uykudan yeni uyanmış gibiydi. ''Geliyorum, geliyorum.'' diye seslenip merdivenlerden aşağıya indi ve kapıya yöneldi. Paul giriş katına geldiğinde sokak kapısının buzlu camından iki kişinin gölgesini gördü. Paul içerinin ışıklarını yakmadan doğru kapıya gitti. Kapının arkasında sarmaş dolaş bir kadınla bir adam vardı. Paul yüzlerinin neye benzediğini pek çıkaramadı. ''Hey, çabuk ol!'' diye bağırdı kadın. Buzlu camın gerisinde Paul'ün karartısını görmüştü. Ancak Paul kapıyı açmaya pek niyetli değildi. ''Uyan, uyan!'' diye bağırdı kadın. Yüzünü cama dayamış kapıyı yumrukluyordu. ''Kapıyı aç, çabuk ol!'' ''Çok geç!'' dedi Paul. ''Sabahın 4'ü oldu.'' Paul kadının ne sesini ne de boya içindeki yüzünü tanıyabilmişti. ''Her zamanki odaya ihtiyacım var!'' dedi kadın. ''4 numaralı oda. Yalnız yarım saatliğine. Hadi bilemedin en fazla 1 saat.'' Paul hayır gibilerinden başını salladı. Bu kadın ondan ne istiyordu? Hangi hakla bu saatte onu rahatsız ediyordu? Üstelik bu oteli çok iyi bilirmiş gibi bir hali de vardı. Kadın diretiyordu. ''Dolu olmadığınızı biliyorum. Dolu olsanız kapıya tabela asardınız. Hadi hadi artık laf anlatmaktan yoruldum. Sen git bana buranın sahibini çağır. O bana hep yardımcı olur. Hadi yürü.'' Paul sürgüyü çekti ve yavaşça kapıyı araladı. Karşısında orta yaşlı şişman bir sokak kadını gördü. Kadın gözlerinin üzerine mavi boyayla kuyruklar çekmişti. Arkasında paltosuna sarılmış, kuşkulu gözlerle sağına soluna bakınan bir adam duruyordu. Herhangi biri tarafından görülmekten çekindiği, daha doğrusu korktuğu her halinden belliydi. ''Rosa benim eski arkadaşımdır.'' dedi kadın. ''Onun için şu kapıyı aç da içeri girelim. Aksi halde seni Rosa'ya şikayet ederim.'' Kadın Polly'le konuşurken arkasındaki adam sessizce bir iki adım geriledi ve usulcacık sokağın ucunda gözden kayboldu. Kadın onun gittiğini görmemişti. Paul kapıyı açtı, kadın onu kenara itip koşar adımlarla içeri girdi. Arkasına dönüp, ''Her şey yolunda, girebilirsin.'' dedi. Birden adamın gitmiş olduğunu gördü. Olanca öfkesiyle Paul'e dönüp, ''Yaptığını beğendin mi? İşte bırakıp gitmiş.'' dedi. ''Özür dilerim.'' diye mırıldandı Paul. Bütün bu olup bitenler Paul için bir düşten farksızdı. Ne o, ne kadın, ne de sıvışan adam gerçek insanlardı. Rosa'nın arkadaşlarından birine kötülük ettiği düşüncesi içini kemiriyordu. Yeniden duygusallığa kapılmış ve şimdi pişmanlık, vicdan azabı duyuyordu. Kadın gözlerini Paul'den ayırmıyordu. Ondan bir şey istermiş gibi bir hali vardı. Ancak Paul kadının ne isteyebileceğini bir türlü anlamıyordu. Kadın sonunda yüzünü Paul'ünkine iyice yaklaştırarak ''Koş onu bul'' dedi. Paul kadının yüzünü açık seçik göremiyordu. Ancak yukarıdaki odadaki solmuş çiçeklerine benzer bir kokusu olduğunu duyabiliyordu. ''Çok uzaklara gitmiş olamaz, çabuk onu buraya getir, her şeyin yolunda olduğunu söyle.'' diye diretti kadın. Paul sokağa fırladı. Gün ağarmak üzereydi. Paul çok yorgun olduğunu hissediyordu. Çelişkiler, anlamsız duygular içindeydi. Belki de en doğrusu kadının söylediğini yerine getirmek olacaktı. Adam buraya kadar geldiğine göre bu işe gönüllü demekti. Evet evet, geri gelmesi gerekirdi. Paul kadına yardımcı olmaya karar verdi. Adamı geri gelmeye kandıracaktı. Paul yol boyunca koştu. Sabahın serin havasını ciğerlerine çekti. Birkaç dakika önce karısının ölümüne ağlıyordu. Oysa şimdi bir sokak kadınının istediğini yerine getirmek için sokaklarda koşuyor, erkek avcılığı yapıyordu. Bu aracılığı ölmüş karısının anısı için yaptığını tekrarlıyordu kendi kendine. Biraz önce duyduğu pişmanlığın yavaş yavaş kaybolduğunu hissediyordu. O vicdan azabının yerini şimdi öfke almaya başlamıştı. Evet, o eski öfke tüm benliğini sarıyordu. Belki bu da Rosa'nın şakalarından biriydi ve bu tür şakalardan kolay kolay yakasını sıyıramayacağına inanıyordu. Paul bir yandan koşarken bir yandan da ''Acaba bütün orospular Rosa'yla neden bu kadar iyi anlaşıp onunla dostluk kuruyorlardı?'' diye soruyordu. Siyah paltolu adam görünürlerde yoktu. Paul koşmaktan nefes nefese kalmıştı. Soluk almak için bir an durdu. Dar sokaklardan gelip geçen, kente yiyecek getiren kamyonların gürültülerini dinledi. Yanı başındaki bir çöp tenekesinin pis kokusunu duyuyordu. Bugüne dek bunca alçaltıldığını, küçük düşürüldüğünü bilmiyordu. Sokağın ortasında gerçekten çok gülünç olduğunu hissetti. Bu gülünç durumu içinde kimseyi suçlayamaz, sorumluluğu kimseye, kendisine bile yıkamazdı. Hiç olmazsa ortada bir suçlu veya sorumlu bulunsa her şey çok daha kolay olurdu.